Avustralya'nın ikinci en büyük kenti olan Melbourne'de ortaya çıkan ve her gün artan koronavirüs vakaları üzerine dördüncü kez tam kapanma başlatılmıştı. Avustralya'da dördüncü kez karantinaya giren tek kent olan Melbourne'da getirilen bu söz konusu kısıtlamalar nedeniyle bazı sektörlerin ağır yara aldığı ise bir gerçek. Tam kapanmadan en çok zarar görenlerin başında gelen eğlence ve yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren bazı toplum bireylerimizi arayarak düşüncelerini sorduk. Düğünlere ve bazı eğlence etkinliklerine ev sahipliği yapan Layla Reception'ın işletmecisi Tansu Çöğür, Fitzroy'daki Hasır Kebab'ın sahibi Hidayet Yılmaz, müzisyen Erkan Binboğa ve grup Ezgi'nin menajeri Adnan Kubilay Anaklı sorularımızı cevapladı. Melbourne'da tam normal hayata geri dönmüşken hiç beklenmedik bir anda vaka sayılarının artmasıyla yeniden kısıtlamalar başladı bildiğiniz gibi. Bu kısıtlamalar nedeniyle en çok zarar gören sektörlerin içinde olan sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız?
2020 yılı ardından normalleşmenin nasıl bir şey olacağını soru işaretiyle yaklaşıyorduk yani olaya. Şimdi normalleşme derken yeni bir normalleşmeden sürekli bahsedildi ve hani bizi neler bekliyor bilinmiyordu. Bu noktada 2020 sonunda bir atılıma girdim. Zaten yıllardır müzik camiası içerisinde sunucu, müzisyen ve basınla da ilgili çalışan biri olarak yeni bir mekan, bir düğün salonu satın aldık, devraldık daha doğrusu. Layla Reception'ı devralmamız sene başına denk geldi. Bu da işte bu yeni normalleşme zamanlamasına denk gelmiş oldu. Tabii ki bu noktada insanlar böyle bir durumda pandemi dünyasında nasıl böyle bir girişime cüret edersin? İşte ya tekrar bir patlak verirse korkularını yansıttılar ama biz fazla aldırış etmedik. Hani bir şekilde bir ilerleme kaydetmemiz gerek. Hani olduğumuz yerde kalamayız. 2020'yi atlatmamız gerektiği düşüncesiyle böyle bir işe giriştik. Bu noktada bugünkü geldiğimiz durum, şu yeni yasaklar, hani dördüncü kapanma Melbourne'da tabii ki bizi ağır bir şekilde etkiledi. Hafta sonları gerçekleşecek olan düğünler, nişanlar, etkinliklerin hepsi ya ileri bir tarihe alındı ya da ertelemeye gitmesi gerekti. Bu da hem bizi hem de o kişileri, işte düğün sahiplerini zor durumda bırakmış oldu. Hani bu gerekli miydi, gereksiz miydi? Tabii ki biz yetkili makamlar değiliz. Vaka sayılarının az oluşu bizi bir şekilde mutlu ediyor. Yani bunu kısa bir vadede atlatabileceğimizi umut ediyoruz. Ama her şey yetkililerin aldığı kararlar doğrultusunda. Yani bazen de terim yerindeyse söylemiş olduğum cümle, bir kişinin dudakları arasında çıkacak kelimelere, laflara bağlı hayatımız ve planlarımız. Şu anda biz de bir beklemedeyiz herkes gibi.
Sizin de söylediğiniz gibi her şey normale dönmeye başlamıştı bizim için. Tam nefes almaya başladık dedik, bu olay başladı. Yani eski oranla işlerimiz %100 olmasa da büyük bir kısmı geri gelmişti. Bizim için sevindirici bu olaydı bu. Ama şimdi tekrar düşünmeye başladık. Yani bütün planlarımız alt üst oldu. Bu kapanış gerekli miydi? Bir yandan bence gerekliydi. Çünkü özellikle 2020 bizim için çok zor geçti. Yani o sürece geri dönmemek adına bence böyle bir şey yapılması gerekiyordu. Umarım işe yarar. Tabii bizler için burada devletin vereceği destekler de önemli yani. O destek almadan işler bizim için daha da zora girer. Bir de bu olay farklı bir boyutu var bence. Hali hazırda piyasaya yeni girmiş, özellikle bizim sektörde insanlar vardı. Yani yatırım yapmaya hazırlanan insanlar vardı. İşletmeler alınıp satılmaya başlamıştı tekrar. Şimdi bu insanlar bir daha düşünmeye başlayacaklar. Yani bu da piyasaya ister istemez farklı bir şekilde olumsuz etkileyecek.
Maalesef uzmanlar kısıtlamaların gerekli olduğunu söylüyor ve biz eyalet olarak bunun sıkıntısını maddi ve manevi olarak en çok çeken bizdik. Uzmanların kararını ne kadar da beğenmesek uygulamak zorundayız.
Vallahi orkestra menajeri olarak yani bu kısıtlamaların tekrar olması, karantinaya tekrar girmemiz hiç de iyi olmadı. Yani yavaş yavaş normal hayatımıza dönüyoruz derken, yeniden başlıyoruz derken bu derece kısıtlamaların tekrar başımıza gelmesi, yani 7 günden 14 güne uzaması hiç de iyi olmadı. Grup Ezgi desteğiyle 5 Haziran'da gerçekleşmesi gereken bizim bir türkü gecemiz vardı. Muzaffer ve Erkan öncülüğündeki türkü gecemiz. Yüksek talep olduğu halde 7 Ağustos Cumartesi akşamına ertelemek zorunda kaldık. Yani erteleme sebebimiz de tabii ki doğal olarak karantinaya çekiliyor olmamız ve bu 14 gün uzama olmadan, gerçekleşmeden önce verdiğimiz bir karardı. Yani tarihini farklı bir tarihe alma düşüncesi. Çünkü 14 güne uzayacağını tahmin edebiliyorduk. Bu da 300'ün üstündeki bilet satışlarımızın ve bilet alan Türk'ü sever arkadaşlarımızın, dostlarımızı hayal kırıklığına uğrattığını tahmin edebiliyoruz. Ve bu sebepten dolayı birkaç kişiden de telefonlar geldi, işte iptaller geldi, ertelemeler falan. Yani ne kadar yani böyle bir şeyin uzaması karşısında olduklarını falan açıkladılar. Tabii haliyle biz de grup Ezgi olarak yani en uygun bir şekilde bunu uzatma kararı verdik. Bunun haricinde önümüzdeki düğün ve nişan bookinglerimizde sorulan soru, geçen akşam da bir beyefendi aradı beni kızının ve oğlunun düğünü için. Şayet bir lockdown daha olursa bu bizim kaporayı, bizim geceyi, bizim düğünü nasıl etkileyecek diye bir soru geldi. Yani erteleme şansımız olacak mı, kapora yanacak mı falan vesaire gibi sorular gelmeye başladı. Tabii ki bu da üzücü bir durum. Çünkü kimse bunun böyle olmasını istemezdi. Ve bunlar böyle şeylerin de öngörüsü biraz zor oluyor tabii bildiğiniz kadarıyla.
Yeterli aşı dağıtımı olamıyor, hedeflenenin gerisinde kaldı hükümet diyerek muhalefet sıkça federal hükümeti suçluyor biliyorsunuz. İşte aşı dağıtımı yeterince olsaydı Melbourne'da bu kısıtlamalara belki de gerek kalmazdı diyenler bile var. Bu beklenmedik kısıtlamalar sizce de aşılar daha yaygın yapılsaydı olmayabilir miydi?
Yani muhalefetin aşıların işte dağılımı konusundaki noktada yapmış olduğu görüşler ve işte hükümete karşı olan tutumu bence yersiz. Şu nedenle yersiz. Gördük ki bu Melbourne'deki dördüncü kapanma esnasında aşıyı vurulmuş olan kişiler bile şu anda virüsü kapmış bulunuyor. Yani aşının virüsü kapma konusundaki tabii ki bir etkisi var. Sonuçta aşının görevi bu. Fakat %100 bir etkisi olmadığı için yine de bu virüs buraya geldiği zaman yani yurt dışından buraya geldiği zaman halk arasına girdiği noktadan itibaren eğer ki Covid vakaları çıkacaksa yine bu kapanma olacak. Yani çünkü böyle bir yapıya, böyle bir mentaliteye sahip hükümet. Yani hükümetin konuyla ilgili gerekçesi virüs çıktığı an hemen bunu yok edebilmek için kapanmaya geçiyoruz. Yani Melbourne, Victoria bu şekilde ilerliyor. O yüzden aşının dağılımı olmuş olsun, olmamış olsun, az olsun, çok olsunun fazla etki yaratacağını sanmıyorum. Nitekim dediğim gibi şu noktada bile aşılı olmuş insanlar bile şu anda Covid'i kapmış durumda bu bugüne kadar ki çıkmış olan 60 küsür vaka içerisinde.
Evet, Avustralya aşı konusunda diğer ülkelere oranla geride kaldı. Ama bence bu sebep değil yani. Çünkü hali hazırda aşı sırası gelmiş. Ama yaptırmak için bekleyen, hala düşünen ya da yaptırmayacağım diyen bir sürü insan var yani. O yüzden muhalefet hani haklı tabii ki eleştirmekte ama eleştiri yerine toplumu nasıl ikna edebiliriz? Yani bunun çözümünü bence arasında. Eğer gerçekten bu aşı işe yarayacaksa tabii ki.
Genellikle politik olarak muhalefet hükümet kavgası bilinen bir durum. Herkes birbirine suç atıyor. Bence zaman kaybı. Bana göre baştan bu yana eyaletler birlikte hareket etmedi. Evet, aşı konusunda yavaş harekete geçtiler. Federal hükümetin yetersiz aşı ve insanların kafasını karıştırmakta büyük rol oynadığına inanıyorum.
Bence bu sorun aşı yetersizliği sorunu değil. Aşının çok olup da yeterli aşı yaptıran olmadığı için. Aşı yaptıranların da hala virüsü yakalama olasılığı olduğundan hala yani şu ana kadar yaptırmamış olanların pek de tatmin ettiğini sanmıyorum. Gördüğüm kadarıyla aşı yapılsa da yapılmasa da bu illet virüsle yaşamaya alışmalıyız. Ve hayatımızı yanımızda maske taşıyarak devam ettirmeliyiz. Tren, tram, otobüs, uçak, AVM'ler, havalimanları vesaire kalabalık ortamlarda yanımızda taşımak şartıyla. Aksi takdirde hem iş yerleri, işverenler, dükkanlar kapanmaya zorlanacak ve işsizlik sayıları gittikçe artacak.
Peki sizler şimdi bu dördüncü kapanmanın ardından aşı yaptırmak istiyor musunuz? Yani düşünüyor musunuz aşı yaptırmayı?
Evet, güzel bir soru. Bizim de sürekli aklımızda dolaşan tilkilerden biri. Aşı vurulalım mı, vurulmayalım mı? Açıkçası Avustralya'da bulunuyor olmamızın verdiği bir güvence var. Hani bir ada ülkesi olması, dünyadan bayağı uzakta bulunuyor olmamız bizi bir şekilde güvende hissettiriyor. Açıkçası ben kendim ve ailem olarak aşı vurulma olayını biraz erteliyoruz. sonuçta yeni çıkmış bir aşı, tamamıyla güven verecek kadar denenmemiş bir aşı olduğundan dolayı ve dediğim gibi Avustralya'da bulunmanın şansının verdiği bir neden, biz beklemeye alıyoruz. Bakalım ilerleyen zamanlarda, ilerleyen aylarda olur muyuz, olmaz mıyız, ne zaman oluruz, açıkçası bizim kafamızdaki büyük bir soru işareti.
Az önce örnek verdiğim insanlardan biri de benim. Benim de aşı sıram geldi ama beklemeyi tercih ediyorum. Yani biraz görmek istiyorum, bu olay nereye varacak? Aşının insanlar üzerindeki etkisi nasıl olacak? Gerçekten işe yarayacak mı? Yani biraz bekleyeceğim ben de.
Artan vakalardan dolayı isteksiz olsam bile toplumun ve ekonominin geleceği için yapmak zorundayım diye düşünüyorum.
Ben aşı yapılması karşısında değilim. Fakat yaptırmaya da acelem yok açıkçası.
Bildiğiniz gibi eyalet hükümeti federal hükümete tam kapanma nedeniyle ekonomik kaybı olanlara destek vermesi gerektiğini söylemiş. Ancak hükümet başlarda Western Australia ve Queensland'deki kısa kısıtlamalarda bu yardımların yapılmadığını gerekçe göstererek buna pek yanaşmamıştı. Ancak geçtiğimiz hafta içinde Başbakan Scott Morrison bir açıklama yaparak COVID-19 yüzünden 7 günden fazla bir süre tam kapanmanın uygulandığı bölgelerde yasaklardan etkilenenlerin destek ödemelerine hak kazanacağını duyurdu. Sizler bu kısıtlamalardan en olumsuz şekilde etkilenecek sektörlerde çalışıyorsunuz. Bu destek ödenekleri için ne düşünüyorsunuz? Bizimle paylaşır mısınız?
Avustralya'daki işte devleti denklemler tabii ki yerel, eyalet ve federal şeklinde üçe ayrıldığı için bu tür tartışmalar yer yer oluyor. Şimdi bu noktada böyle bir kapanmanın aslında bütün Avustralya geneli için bir önemi söz konusu. Çünkü eğer Victoria, Melbourne kapanırsa ve bu şu anki bu çıkmış olan vakaları yok edebilirse ne oluyor? İşte sınırı bulunan işte New South Wales ve South Australia'yı da korumuş oluyor bu şekilde Melbourne. Ve bu noktada yardıma da ihtiyacı olduğu için kapanmak demek ekonomik olarak her şeyin birdenbire durdurulması demek. İnsanların alım gücü, insanların evlerine sokmuş olduğu gelir, masasına koyduğu ekmek etkileniyor. Bu noktada bir şekilde bir anlaşmaya varılması gerekiyordu. Nitekim de oldu bu. Ve kendi aralarında bir iş paylaşımına giriştiler şu anda. Tabii federallerin de sadece Victoria'ya yardım edip de Queensland kapandığı zaman, onlar birkaç gün kapanmıştı ve New South Wales da birkaç gün kapanmıştı. Onlara yardım etmediği için onlara yapıyorsun bize yapmıyorsun kavgalar içerisinden kalmaması adına bu işi çok iyi ince düşünüp ele alması gerekiyordu. Nitekim de onu yaptıklarına inanıyorum ve bu doğrultuda bir şekilde halka yalnız değilsiniz. Bir şey, yani hem iş sahiplerine, yani işverenlerine hem de çalışanlara yalnız değilsiniz. Yanınızdayız. Sizi açıkta bırakmayacağız mesajını eyalet olsun, federal olsun bence iyi bir şekilde sağlamış oldu.
Bence JobKeeper tarzı yardımların bir süre daha devam etmesi lazım. Hani eskiden biz 3-4 kişiyi fazla çalıştırırken yanımızda, şu an bu sayı 1'e düştü. Ama JobKeeper gibi yardımlar devam ederse biz daha çok insana iş olanağı sağlayabiliriz. Bu da ekonomiyi canlandıracak. İnsanlar para harcamaya başlayacak. Yani piyasa canlanacak. JobKeeper vermedikleri takdirde ya da bu tarz yardımlar işletmelere, bu sefer ne olacak? Bu insanlar gidip Centrelink'e yüklenecek. Yani ortalama aşağı yukarı aynı şeye gelmiş olacak.
Bu durumda maddi manevi kayıp çok. Bir yardım paketi olmasını gerektiğini düşünüyorum. Verecekleri yardım geri ekonomiye geri dönecek. Evet, biz müsyenler bu kısıtlamalardan çok etkilendik. Yine programlarımız iptal oldu. Bizim, ben, Muzaffer, 370 kişilik türkü muhabbet gecemiz iptal oldu. Bize, misafirlerimiz için çok üzücü oldu. Gecemizi 7 Ağustos'a almak zorunda kaldık.
Grup Ezgi JobKeeper'dan yararlanmıyor. Haliyle düğün, nişan, doğum günleri, özel geceler ve festivaller orkestrası olduğu için ve bunların da son birkaç yıldır azınlıkta olduğu için bu nedenle bir yararını görmeyecek.
Daniel Andrews bildiğiniz gibi sağlık sorunları nedeniyle şu anda görevde değil, yani kısıtlamaları o değil, Başbakan Vekili Merlino yönetiyor. Andrews aldığı tüm tepkilere rağmen ödün vermemiş ve çok sıkı kısıtlamalarla vaka sayılarını sıfırlamayı başarmıştı. Sizce Andrews görevde olsaydı durum daha farklı olabilir miydi Melbourne'da?
Evet, Andrews şu anda, yani Daniel Andrews şu anda geçirdiği kaza nedeniyle başta bulunmayabilir. Fakat Melino'nun almış olduğu bütün kararlarda eminim ki bir fikri, bir beyanı bulunuyordur. Kendileri parti içerisinde diyaloglar gerçekleşiyordur. Zaten kabinenin aldığı kararlar her zaman belli başlı kişilerin görüşlerin doğrultusunda ilerliyor. Yani hiç kimse bireysel olarak karar alamıyor. Yani o şekilde kurulu sistem. Hani Daniel Andrews şu anda olmuş olsa Merlino'nun yerine bir şey değişir miydi? Hiç değişeceğini sanmıyorum açıkçası. Kısıtlamalar, vaka sayıları zaten Daniel Andrews'e bağlı bir şey değil vaka sayıları. Yani vakalar çıktığı zaman ona göre bir hareket alınıyor. İşçi Partisi'nin yaklaşımı, yani Victoria eyaletindeki partinin yaklaşımı bu çıkan vakalara bu şekilde hemen işte kısıtlamalara gitme, kapanmalara gitmeydi. Merlino da bunu devam ettiriyor. Yani bence ikisi de aynı şekilde ilerliyor.
Bence başkan biraz dinlenmesi gerekiyordu zaten başkanın. Vekili de onun vekilidir. Yani ondan bağımsız kararlar aldığını düşünmüyorum ben. Sonuçta ortak alınan kararlardı bunlar. Yani Andrew da görevdeyken, görevin başındayken o da eminim vekiliyle bu konuları tartışıp ortak bir karar veriyorlardı. Yani onun yanı sıra sağlık ekipleri var. Yani sadece bu vekile bakan bir şey değil. Yani Andrew de olsaydı şu an aynı şeyler olmuş olacaktı. Bir de onun yanı sıra bu konuda biraz daha tecrübeliler artık. Sonuçta koca bir yılı biz kapanışlarla, kısıtlamalarla geçirdik. Artık nerede, nasıl başlamaları gerektiğini daha iyi biliyorlar. Yani vakalı insanların daha hızlı takip edebiliyorlar artık. Hemen karantina uygulayabiliyorlar. O yüzden Andrew de olsaydı yine aynı şeyler olacaktı bence.
Evet, birileri kötü haberi topluma vermek zorundaydı. Ve bunu Daniel Andrews yaptı. Birçok insan nefret etmişti. Bir kısmı da destek vermişti. Ama vakaları bir şekilde bitirmiştik. Bence başkan vekili Merlino Daniel ile birlikte karar paylaşımı yapmışlardır diye şahsen düşünüyorum. Durum aynı olurdu.
Yani şimdi Daniel Andrews'un görevde yani olması ya da olmaması sonuçları pek de değiştirebileceğini zannetmiyorum. Ve kısıtlamanın farklı olacağını da inanmıyorum. Yani sonuçta vekili Merlino... Yani onun emri olmadan ve ondan habersiz yürürlüğe koyabileceğinizi sanmıyorum.